Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz. Programımız Yelpaze'yi açıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, ben de hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Efendim, bu akşam programımızda flüt var. Belki de insanlığın sahip olduğu en eski, en köklü enstrümanlardan bir tanesi. Çünkü ilk olarak insanlar üfleme sazları üretmişler. En kolay herhalde öyle bir belki bir kamışı işte içine üfleyip veya bir kemiği ona göre ayarlayıp eğip büküp onun içerisine üflediği zaman, hani nasıl ıslık çalıyoruz ya elimizi şöyle kapatıp da yaptığımızda bir ıslık sesi çıkıyor en azından. İşte üfleme çalgıların mantığında da böyle bir şey var. Sonuçta bir yuvarlak bir boruyu oluşturup onun içerisine üflemek. Evet, tabii ki farklı müzikler de dinleyeceğiz bu akşam. Yine haberlerimiz olacak. Sizler bizlere Engelsiz Erişim Radyo'nun şu anda bizi dinlemekte olduğunuz internet sitesinden, mesaj panosundan ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bundan son derece mutluluk duyarız. Ve
WhatsApp'tan ulaşan dinleyicilerimiz de bize o şekilde mesaj gönderebilirler.
Flütle başlıyoruz o zaman. Bu akşam sizlere ilk olarak bir Türk flütisten bir parça dinletmek istiyoruz. Bülent Evcil. Bülent Evcil İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın değerli bir üyesi. Aynı zamanda bu bu orkestranın müdürlüğünü de yaptı. Yani idari görev de aldı ama şimdi bu görevi bırakıyor. Ve Bülent Evcil çok güzel eserler kazandırıyor ülkemize. Dışarıda da gerçekten çok ne diyelim, hani ün kazandırıyor, ün getiriyor.
Güzel temsil ediyor.
Temsil ediyor. Albümler kaydediyor.
Birçok Türk bestecisinin flüt için eserler yazmasına vesile oluyor.
Evet, siparişler veriyor. Şimdi onun flütünden ilginç bir yorum dinleyeceğiz. Dinledikten sonra konuşalım. Fazıl Say'ın Kumru adlı eseri. Thank you. Evet, Bülent Evcil ülkemizin değerli en kıymetli flütistlerinden bir tanesi. Kendisi Fazıl Say'ın Kumru adlı eserini seslendirdi. Kumru Fazıl Say'ın kızının ismi. Onun için bir parça yazmak istemiş ve piyanosunun başına geçip bestelemiş. Şimdi ben Kumru'yu daha önce piyano ile dinlemiştim. Güzel, tamam, hoş bir parça ama sanıyorum flütle daha güzel olmuş. Neden derseniz, flütle melodi daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta flüt bir melodi enstrümanı. Sadece melodi çalabiliyor. Hani akor veya altyapı oluşturma şansı yok. Ama bu onun dezavantajı değil, bence bir avantajı. Çok ılık, güzel, kadifemsi bir sese sahip flüt. Ve bu parçada çok yakışmış. Kendisine, Bülent Evcil'e eşlik eden sanatçı da Çağatay Akyol, değerli bir arp sanatçımızdı. Şimdi bir başka flütiste geçiyoruz. Geçtiğimiz flütist çok büyük bir flütist yalnız. Ama tabii bugünkü gerçek kahramanımız, parlayan yıldızımıza daha biraz zaman var onu dinlemeye. James Galway. Kendisi Sir James Galway olarak anılıyor. Belli ki İngilizler çok onu sevmişler ve Sir unvanı da almış üstad. James Galway 1939 doğumlu, yani şu an 82 yaşında oluyor. Oldukça yaşlı. Hala eğitim verdiği, flütistleri desteklediği, yani gençlere yardımcı olduğunu öğreniyoruz. Ama onun yaptığı kayıtlar ve bu dünyadaki tanınmışlığı bence hala çok çok üst düzeyde, onun izlenmesini sağlayan kayıtları var. Şimdi ondan Korsakov'un Arının Uçuşu adlı parçasını dinliyoruz. Flüt üstadı James Galway'ı dinledik. Bumblebee, Arının Uçuşu, Korsakov'un hemen hemen bütün enstrümanlar için uyarlanmış bu küçücük virtüöz parçasıyla dinledik onu. Efendim, Yelpaze programındasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam bir flüt gecesi yaşıyoruz ama tabii Yelpaze'nin program adına uygun olarak farklı türlerden parçalarımız da olacak. Örneğin bir tanesi geliyor şimdi. Johann Sebastian Bach'ın Mi majör bir partitası var. Bu partita keman için yazılmış. Solo keman çalıyor bunu. Ama tabii o kadar güzel bir eser ki birçok enstrümantist veya birçok besteci bunu farklı çalgılarla da çalmak veya bestelemek ya da aranje etmek istemişler, düzenlemek istemişler. İşte bunlardan bir tanesi Trifonov. Şu anda genç ve çok ünlü bir piyanist, bir Rus piyanist. Sanıyorum Chopin yarışmasını kazandı birkaç sene önce. Ve ondan sonra bir anda yıldızı parladı. Hakikaten de çok hoş, yumuşak bir çalışı var. Onun yorumuyla dinleyeceğiz. Üstelik düzenlemeyi de galiba kendisi yapmıştı. Şimdi yanlış hatırlamış olabilirim. Rahmaninov'un da bir düzenlemesi var. bu aynı eserde. Johann Sebastian Bach'ın Mi majör partitasından bir bölüm çalıyor Trifonov, piyanoyla. Efendim, Yelpaze programındasınız. Flüt gecesine hoş geldiniz. Ve flüt dinlemeden zaman zaman aralar verip farklı müziklere de geçiyoruz. İşte bir piyano eseriydi. Bu arada bir mesajımız var. Hemen onu bir göz attım. Sevgili Can Yılmaz dinliyorlarmış bizi ve ailecek dinliyoruz diyor. Hatta misafirleri de varmış. Ben buradan öncelikle Yılmaz ailesine selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Mehmet amcanın ellerinden öpüyorum. Ve bu arada tabii ki yine onların sevgili komşuları Nezihe Hanım, küçük Ecenaz, onlar da birliktelermiş sanıyorum. Çok çok sevgiler, selamlar sizlere.
Orada mesaj panosundan da gelen mesajlar var, dinleyicilerimiz yazıyorlar.
Birazdan söyleyelim istersen. Şimdi ben bir parçayı hemen geçmek istiyorum. Can Bey ve tabii ki onların misafirleri için tüm aileye buradan gidiyor. Bir klasik aslında bu artık, Nights in My Satin. Çok değerli bir toplu, Moody Blues'un bir parçasıdır. Hatırlarsın değil mi Kerim? Yıllar önce 80'li yıllarda falan böyle bizim çocukluğumuzda.
Lisedeyken dinlerdik.
Lise yıllarını çok dinlerdik.
Ki o zaman bile belki eskiydi biraz.
Evet. Thank you.
nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Evet efendim, Güzin Hanım da dinliyormuş bizi.
Of ya, bu parça Serif. Yani lise yıllarındayken, o zamanlar böyle YouTube falan yok, radyoda istediğin zaman çıkmaz. Bir arkadaşımızın evinde toplanırdık. Kasetleri vardı. Güzel bir müzik seti vardı. Orada dinlerdik.
Evet, hatırlıyorum çok. Evet. Aslında bu parçada da bir flüt çalınıyor hafiften arkada. Zannedersem de bu o yüzden bir istek gelmiş oldu bize.
Efendim İstanbul Borası'ndan ve bizim satranç grubundan dostlarımız dinliyorlar. Sevgili İsmail Tarhan Bey, ona buradan selam olsun. Güzel bir mesaj yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Fehime hocamız, Fehime Özel hocamız dinliyor. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Çelikdelen ailesine yine sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. İyi akşamlar diliyoruz.
İlkokul arkadaşımız.
Adil Bey ile Pınar Arama ve evet, tabii Alp'e.
Ha, çok sevgiler onlara da. Efendim, ilkokul arkadaşımız Zeynep Dolaman. Zeynep'ciğim.
Hoş geldin.
Hoş geldin. Efendim başka kimler var? Güven Öngen ve tabii
Fatoş.
Fatoş.
Evet, hoş geldiniz. Onlar da bizim çok eski arkadaşlarımız. Ve tabii ikizleri var, ikiz evlatları var. Her ne kadar onları henüz görme kısmet olmadı, gidemedik bir türlü. Ama gönlümüz onlarla birlikte, iki sevgili kardeşimizle birlikte.
Evet, yine efendim Meltem Hanım, eşi Uğur
Meltem,
Bey.
Meltem, Nayır.
Onlara da buradan selam ve gönderiyoruz Uğur. Ve sevgili İpek'e buradan çok çok sevgiler gönderiyoruz. Evet.
İpek'cim, seni kucaklıyoruz, öpüyoruz. Yine mesajlarını bekliyoruz o güzel, tatlı sesinle, hoş gülüşünle. Efendim, programımıza devam edelim biraz şimdi. Bir bakıyorum. Ya yine bugün, tabii bu kadar böyle dinleyenlerimiz var. Onların yazdıkları mesajlarla, dinlemeleri ile çok mutlu oluyoruz. Ama yani bir korona derdi içerisindeyiz ve çok kayıplarımız oluyor. Daha bu akşam hemen baktım az önce, 77 vatandaşımızı da bugün kaybetmişiz. Yani sayı biraz azaldı gibi ama yani her bir vatandaşımız bile, yani bir kişi bile vefat etse aynı acıyı duyacağız. Yani
o, ki vaka sayısında biraz artış var galiba, değil mi? Öyle gördüm.
Vaka da sanıyorum 7000 civarında bugün için. Hı. O da yani 8000 gibi dün örneğin. Bu arada tabii kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Biz bu hafta içerisinde Doğan Cüceloğlu'nu hepiniz mutlaka takip ettiniz. Onun vefat haberini almakla çok üzüldük, çok müteessir olduk. Doğan Hoca'yı yakinen tanıma fırsatı bulmuştuk. Aslında onu herkes tanıyor, televizyonlardan ve tabii ki daha önce asıl kitaplarından. İlk kitabımız neydi, hatırlıyor musun Kerim, Doğan Hoca'nın okuduğumuz?
İnsan insana.
İnsan insanaydı ve sanıyorum 1990'lara doğru okumuştuk veya 80'lerin
80 ile 90 arası olması arası lazım. Olabilir. Sesli kitap olarak kasetlerden o zaman tabii dinlemiştik.
Muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi'nin kaset kitaplığından almıştık ya da eğer biraz daha sonra okuduysak Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nden de almış olabileceğimizi düşünüyorum. Orada da vardı o kitap çünkü. Ve tabii çok hayran kalmıştık. Bize, tüm insanlarımıza psikolojiyi bilim tarafından ziyade o böyle rahat anlaşılır bir anlatımıyla sevdiren insandı. Yani bilim tarafını tabii ki yine vurguluyordu. Yani bir bilim sonuçta anlattığı şey ama onu o kadar güzel anlatıyordu ki.
Selim, istersen bir parça koyalım araya. Ondan sonra biz bir anılarımızı toparlayalım. Bir iki tane benim paylaşmak istediğim şey var. Doğan Hoca ile. Onlardan bakayım, bahsetmek isterim tamam, müzikten sonra.
Tamam o zaman. Bir bakalım sırada ne var. İlginç bir yorum var. Flüt gecesi yapıyoruz ya, böyle flüt ağırlıklı parçalar çalıyoruz ama asıl yıldızımıza hala vakit var. Jethro Tull. Benim çok fazla bilmediğim bir sanatçı. Çünkü genelde hani rock müziği mi diyelim, biz çok fazla yakın olmadığımız için belki. Belki biraz da caz öğeleri de taşıyan müzik yapıyor. Onun müziklerinde flüt tabii ki geçer. Şimdi Bach'ın Bures'ini çalmış. İlginç bir düzenleme. Ona kulak verelim. Thank you.
Kerim ve Selim Altınok'la Yelpaze devam ediyor.
Evet, mikrofonumuzda küçük bir problem oldu sanıyorum. Bu nedenle belki söylediklerimiz sizlere ulaşmadı. Mesajlarımız vardı. Burcu Keleş yazmış. Sevgili öğrencilerimizden birisi bilgisayar kursumuza gelmişti. Burcu iyisin değil mi? Annenize babanıza selamlarımızı söyle. Onlar da umarım iyiler, sağlıkları yerindedir artık. Umut Korkmaz'ın mesajı var. Umut hoş geldin. Bu arada yine Kerim mesajlarımızı sende de vardı. Onları iletir misin?
Evet.
Umut'u, Burcu'yu ben söyledim.
Evet sevgili İsmail ve Sena Kurt. Genç arkadaşlarımız.
Sena nasılsınız?
Hoş geldiniz.
Lale Solok derneğimizin kıymetli üyelerinden. Bu arada bir haber de paylaşalım. Derneğimiz Gönüllüler ve Körler Derneği artık kuruluş aşamasına son derece yaklaştı. Sanıyorum yarın gerekli işlemler başlatılacak. Yani evraklar tamamlanmış durumda ve derneğimizin yeni bir artık mekanı var. Orası irtibat bürosu gibi olacak belki ama son derece sıcak. Çünkü sıcaklığı şuradan da geliyor. Kendi arkadaşlarımız, dostlarımız geçen hafta içerisinde gittiler, uğraştılar. Buradan onlara çok çok selamlar söylüyorum. Ve orayı güzel oturulur, sıcacık bir mekan haline getirmeye onların emekleri fazlasıyla yetti.
Efendim, sevgili minnaklardan, ilkokul arkadaşımız Cunda'dan Hasan Erdem
ve eşine Neşe'ye selamlarımı
yolluyoruz. Hoş geldiniz. Evet Selim, biraz Doğan Hoca'dan bahsedeceğiz anılarımızdan kısaca. O yıllarda evet 80'li 90'lı yıllarda kitaplarıyla tanıyorduk. Sonra bazı seminerlerde karşılaştık ama son herhalde bir 7-8 yıl içinde Young Guru Akademi'deki çalışmalarımız sırasında hocayla daha yakın görüşme imkanımız oldu. Onunla birlikte Malatya'da bir yetimler evi ziyaretine gittik. Birçok konuşmaya katıldık. Mersin'de bir dershanede konuşma yaptık öğrencilere.
Ve yedi hocanın programına katılmıştık Kerim televizyonda, evet. Hatırlarsan.
Bir de hocamız sana eşiyle birlikte bizi ziyarete gelmişti. Yazmakta olduğu Özgür Gerçek Özgürlük kitabının içeriğine bizim çalışmalarımıza da dahil edecekti o dönemde. Hocanın çok sıcak bir üslubu vardı. Şunu hatırlıyorum çok net bir şekilde. Şöyle konuşurdu. Kerim abi nasılsın abi?
Abi der değil mi?
Evet, evet ya.
Yani bizim babamız durumunda olan, o yaşlarda olan bir insan.
Kerim abi ayağı olamıyorsunuz abi ya.
Evet.
Derdi böyle. Öyle çok tatlı bir şivesi vardı.
Yani en son 1,5 ay önce telefonla konuşmuştuk. Geçen yaz sonu bir rahatsızlık geçirmişti o. Ondan sonra gayet iyi olduğunu söylemişti. Fakat böyle ani bir haber hepimizi çok üzdü. Bu konuda şu yorumu da yapmak isterim. Şimdi yani artık tabii ki hayatta bunu kabul etmek zorundayız. Ölüm ne yazık ki yaşanması kabul edilmesi gereken bir gerçek ama üzücü olan şeyin bir tanesi de şu. Gidenlerin yerine o kalitede insanlar acaba geliyor mu? Öyle dostlar, öyle bilim adamları, öyle arkadaşlar, öyle güler yüzlü, öyle sıcak insanlar geliyor mu? Ne yazık ki buna çok olumlu cevap veremiyorum. Tabii ki gençlerimiz yetişiyorlar ama şu ortamda eski sosyalliği zaten hani bir şu şartlarda korona nedeniyle de zorlanıyoruz ama korona olmasa da eski sosyalliği, eski ortamı bulamıyoruz. Örneğin biz işte Engelsiz Orkestra'da müzik yapıyoruz. Orada bir abimizi kaybettik birkaç sene önce. Buradan ona da bir rahmet gönderelim. Doğan abi, o da Doğan'dı bak. Orada bir Doğan kaybettik. İkinci Doğan'ımız bu bizim. Doğan Öğmen'i kaybetmiştik. Onun gidişinden sonra biz Engelsiz Orkestra'da bir türlü o mutluluğu, o coşkuyu mu diyeyim, hani o huzuru mu diyeyim, o abinin o biraz yaşlıca büyüğümüzün aramızda bas gitar çalmasının coşkusunu bulamadık. Yani böyle de bir şey yaşadık. Evet, Doğan Cüceloğlu insanlara dokunan bir insandı. Böyle yanında oturduğumuzda bağdaş kurardı mesela. O kadar rahat hareket eden bir insan. Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur. Onun anlattığı bir şey var. Onu da güven paylaşmış. Ben de sizlere nakledeyim. Amerika'da diyor, yani orada $5 için adam keserler diyor. Yani güvenemezsin. Özellikle cahil insan çok cahildir ve yani kötülük yapabilir diyor. Biraz okuma düzeyi falan yükseldiği zaman azıcık daha fazla güvenebilirsin insanlara ama diyor yani böyledir diyor. Türkiye'ye geldiğimde diyor şunu gördüm diyor. İstanbul'da, Türkiye'de yani büyük şehirlerde evet tamam okumuşluk var, zenginlik var, imkan var ama maalesef bununla doğru orantılı bir insanlık göremedim diyor. Yani okuma düzeyi, işte eğitim düzeyi yükseldikçe insanlık artar olayı. Birazcık sanki Amerika'da öyle görmüş o. Burada biraz tersi oldu diyor. Yani bir köye gittiğim zaman oradaki insanlar, o saf köy insanı beni daha sıcak karşıladı. Ona daha çok güvenebileceğimi hissettim diyor. Yani böyle bir şeyi açıkça söylemekten geri durmamış Doğan Cüceloğlu. Rahmetler diliyoruz hocamıza.
Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron
Evet, Doğan Hoca'yı Los Dos Gallos ile yolladık. Ne kadar güzel, ne kadar duygusal, ne kadar içli parçalar değil mi? Bu Güney Amerika'daki müzikler, yani Güney Amerika'nın özellikle bu gitarlarla yaptığı müzikler. Los diye geçer ya orada hep Los Machigambos. Los,
evet.
Los Panchos gibi
bizdeki topluluklar. Bizdeki dostlar gibi midir?
Bu grubu da biz yeni keşfettik. Sizlere ilk defa dinletiyoruz sanırım. Bu arada evet, sevgili Tijan Hanım güzel bir program oluyor demişler. Mesaj atmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyerek bize güç veriyorsunuz.
Efendim.
Bu arada sizden gelen son albümü de dinlemeye başladık. Gitar mandolin albümü yollamışsınız. Sabah.
Çok
sağ olun.
Eski bir arkadaşımızdan bir mesaj aldık şimdi. Bizi dinliyormuş o da. Gülseren Ergezer Güver. Evet, hoş geldin. Bizimle hakikaten, o da yazmış, ilk gazete röportajını yapan gazeteci arkadaşımız.
Ya o zaman herhalde hepimiz çocuktuk yani, değil mi? Çok çok gençtik yani.
Üniversite şimdi, yıllarıydı. Üniversite yılları. Sınıf arkadaşımız Saniye'nin herhalde, ben yanlış hatırlamıyorsam, ablasıydı.
Evet. Üniversite yıllarından biraz sonraydı aslında. Biz sanıyorum çalışmaya başlamıştık o dönemde. Bir kamu kurumunda, belediyede çalışıyorduk. Ama tabii çok da zaman geçmemişti.
Çok selamlar, evet. Sevgiler. Evet, bu arada Funda. Buradan. Minnaklardan. Funda. Sevgili Funda, sana da selam olsun. Zuhal'e selam olsun. Bütün minnak arkadaşlarımıza, bizim ilkokul arkadaşlarımızın hepsine buradan kucak dolusu sevgiler. Evet, mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Şimdi, ama şimdi ne var sırada? Bana, müzik biraz yapalım. Yapalım. Ha, gel, şey yapalım mı? Biz bir flüt çalalım mı?
Tamam, çalalım.
Tamam, hadi. Tamam. Nerede benim flüt? Evet, bu akşam madem flüt gecesi diye ilan ettik sevgili dinleyenler. Bizim de tabii yan flütlerimiz yok ama blok flütlerimiz var. Genç kardeşlerimiz, minik kardeşlerimiz şu an bilmiyorum okullarda flüt çaldırılıyor mu? Bazen görüyorum Helvacıoğlu falan diye, evet, markası.
Şimdi Kerim, bu arada bir mesaj daha hemen söyleyeyim. Sevgili öğretmen kardeşimiz Adem Hoca. Adem Kara izliyormuş çocuklar.
Burada güzel bir şey duydum ben.
Ne duyduk? Ben söyleyeyim. Boynuz kulağa geçti diyor. Onun evlatlarından bir tanesi. Yani Selim ve Kerimleri var onların da. Kerim beni yeniyor satrançta diyor.
Kerimlerden çekineceksiniz ya.
Tabii öyle mi diyorsun?
Yeneriz Kerim. Tabii canım. Yani,
yani
bugünlerde bu arada, her ne kadar sen bana göre form olarak biraz iyisen de yani her dünya yenersin. Gelir bana takılır. Kaybedersin yani.
O Fenerbahçe için Galatasaray'a karşı söylenir yani. Yani Fener dünyayı yener, Galatasaray gelince öyle bir şey vardı.
Neyse, hani Galatasaray Fener'e şöyle girmeyelim.
Evet. Peki evet, flüt gecesinde biz şimdi elimizdeki blok flütlerle size iki sesli bir parça çalacağız.
Efendim blok flüt çalmayı bizlere öğreten sevgili öğretmenimiz Cemal Bektaş.
Saygıyla analım.
Saygıyla analım. Yeni Zelanda'ya gitmişti o zamanlar. Çok gençti o da.
Ya hocamıza ulaşamıyoruz. Cemal Bektaş bugün 65-66 yaşlarında olsa gerek. Facebook'ta falan bulamadık. Türkiye'ye döndüyse Cemal Hoca'ya bir gün mutlaka
o
ulaşmak
bu
isteriz.
Parçayı da Cemal Hoca'ya
armağan edelim.
İthaf edelim.
Dört.
Bir dakika ama fon müziği çalıyor.
Fon çalıyor. Oho,
Selim Bey yani dur, radyoculuk biraz amatör mü kalıyorsunuz?
Dur bakalım. Hazırız. 3, 4. Thank you. Evet, bizim flütler de böyle efendim. Bu arada size bir tabii üzücü haber daha vermek zorundayız. Bize yine arkadaşlarımız, dostlarımız ilettiler. Ben de internette araştırdım maalesef. Bu acı haberi de okudum. Serpil Barlaz'ı da kaybetmişiz efendim. Serpil Barlaz 64 yaşında önceki akşam bir kalp rahatsızlığı sonucu bu hayata veda etti. Bu dönemde ne çok kayıplar yaşadık. Yani Doğan Cüceloğlu'ndan sonra ondan öncesi de tabii oldu. Muammer Sun, değerli besteci, konservatuar eğitmenlerinden Muammer Sun'u kaybettik. Önder Kütahyalı'yı kaybettik. Profesör, kendisi İzmir'de yaşayan görme engelli bir profesör abimizdi, büyüğümüzdü. İşte yani yeri doldurulamıyor diyoruz ya, bunların yerini doldurmak gerçekten kolay olmayacak.
Parlayan Yıldızlar.
Thank you.
Evet, Parlayan Yıldızlar köşemize geldik nihayet. Bu akşam flüt gecesi yapmamızın müsebbibi, yani sebebi olan kişi aslında Jean-Pierre Rampal. Az önce onun flütünü dinledik. Jean-Pierre Rampal 1922 yılında Fransa'da, Marsilya'da dünyaya geldi. Ve babası flütist, konservatuarda hoca. Belki de onun etkisiyle, mutlaka onun etkisiyle oğlu da flüde çok yetenekli çıkıyor veya yakınlık duyuyor. Tabii yetenek sonradan iyice ortaya çıkıyor. Hani o eğitimi almaya başladığı zaman babası onun hocası da oluyor konservatuarda. Hatta babasıyla birlikte enteresan radyo yayını yapmışlar. Kerim, bak öyle bir ilginç anekdot var. O dönemde de yani Nazilerin baskısı var. Fransa'da da işte milliyetçiler Nazilerle araları iyi gitmiyor bir türlü. Bunlar baba oğul bir mağaradan yayın yapmışlar. Radyo yayını yapmışlar.
Bu arada radyonun hani tanıtılması Marconi tarafından 1935 miydi sanki, ben yanlış mı?
Daha önce. Sanıyorum 1900 yılları civarında diye kalıyor. Hatta Türkiye'de 1927'de galiba ilk radyo yayını başlıyor diye biliyorum. Şimdi Jean-Pierre Rampal bu yan flütün ustası. Diyeceksiniz ki, yani sen bana sor Kerim, hani o kadar flütist var değil mi? İşte James Galway da var. Onun dışında daha Emil Pohl müydü?
Pohl.
O var mesela.
Pohl.
Niye söylemedik ismini? Pahum. Onun dışında tabii saysak, belki sayamayacağımız kadar hani yani 50 tane iyi flütçü sayabilirsin dünya çapında.
Hans Martinli'nin de ne çalıyordu? O Ovacı mıydı?
Ovacı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Jean-Pierre Rampal'in ustalığı nereden geliyor? Kısacık onu vurgulayalım. Şimdi onun hayatını okuduğunuz zaman oradan anlıyoruz. Evet, Jean-Pierre Rampal tamam iyi bir flüt ustası olabilir ama sadece o kadar değil. İşte onun mesela flütü 19. yüzyıla kadar çok ön plana çıkmamış bu enstrümanı tanıtışı var. Flüt için tek başına uğraşıp repertuar çalışması yapması var. Kütüphanelere giriyor, araştırıyor. 17. 18. yüzyıllarda bestelenmiş, kıyıda köşede kalmış o kütüphanelerin tozlu raflarında bir köşeye girmiş birçok notayı Jean-Pierre Rampal ortaya çıkartıyor.
Tabii şöyle mi demek lazım Selim, sözünü kestim ama.
Evet.
Flüt bir keman ve piyano kadar, yani klasik müzik dağarında düşünecek olursak, yaygın ve sonatları olan, solo eserleri olan bir enstrüman gibi gözüküyor.
Kesinlikle
sanki,
bir solo enstrüman değil zaten. Yani 18'in şöyle söyleyelim, 16. 17. yüzyıllarda flüt kullanılmaya başlıyor ama daha çok orkestralarda kullanılıyor. 18. yüzyıldan itibaren özellikle yani üfleme çalgılar kategorisinde iyi bir saz. Tamam, kadife gibi bir sesi var, yumuşak. Pastoral melodiler çalınabiliyor. 3 oktavlık böyle oldukça geniş sayılabilir. Yani şeye göre değil mi? Bizim mesela şu anda çaldığımız o blok flütler 2 oktav. Yani do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. 2 oktavı ancak tamamlıyor. Bu 3 oktav. Şimdi Jean-Pierre Rampal yeni eserler kazandırılması için de uğraşıyor. Mesela kendi döneminde Fransa'da bir Francis Poulenc isminde meşhur bir şey var.
Besteci
var, evet. Ona rica diyor, ya flüt için bir beste yapar mısın diyor.
Bunu André Segovia'da gitar için de görmüştük.
Gitarist,
yani o da gitarı hani böyle ayağa kaldıran adam ya.
Yani evet şöyle, yani solo solo gitarist olarak veya gitarist solo enstrüman olarak, klasik gitarı solo enstrüman olarak ortaya çıkartan Segovia ise bu yan flütü de
Jean-Pierre Rampal.
Tabii ki, kesin. Onun farkı orada. Şimdi Poulenc mevzuna geleceğim. Poulenc meşhur bir besteci. Bu ricayı kırmıyor. Bu arada da devlet de bak sahip çıkıyor. Sanıyorum sipariş şeklinde bu yapılıyor. Kendisine muhtemelen bir telif de ödeniyor. Bir beste yapıyor. Flüt için. Flüt ve piyano için. Ve bu eseri sürekli Jean-Pierre Rampal'e sorarak besteliyor. Hani küçük küçük düzeltmeler, rötuşta uyarılar.
Jean-Pierre Rampal'in yukarıda devlette falan tanıdıkları mı varmıştı öyle, devlete bestecilere şey çıkarttırmış, tahsisat çıkarttırmış?
Vallahi ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum.
Bizde Yani bizde öyle yani bestecilerin falan pek yüzüne baktığı yok.
Evet.
Hükümetin de o yüzden söylüyorum yani.
Yani biraz sanata verilen değerle alakalı bir şey. Yani klasik müzik mesela Türkiye için biraz lüks sayılan bir şey. Yani
bizde mevcut orkestraları evet. kapatmaya çalışılan
bir şey var.
Bir ortam var yani.
Bu arada bu eserden bir bölüm dinleyeceğiz şimdi. Poulenc piyanoda kendi eserinde Jean-Pierre Rampal'e eşlik ediyor. Bir konser kaydı. 1959'da yapılmış bir kayıt. Yani 62 yıl geçmiş üzerinden. Daha o zamanlar bizler yokmuşuz. Yani birçoğumuz yokmuşuz zaten. Dinliyoruz efendim. Flüt Jean-Pierre Rampal, piyano bestecisi Poulenc ve bir sonat. Onun son bölümü.
Thank you.
programımız devam ediyor. Bir sonat, Planck'in sonatında Jean-Pierre Rampal ve piyanoda Planck'in kendisini dinledik, bestecinin. Devam edeceğiz Jean-Pierre Rampal'i dinlemeye ama mesajlarımız var onlardan.
Evet, hemen. Sevgili Erol abi, Erol Duran, Erol Duran. Bey dinliyormuş buradan. Kendisine selamlar, saygılar. Ve evet, bizim öğrencilerimizden Mahsun Ayaz. İki haftadır onun mesajlarını görüyoruz. Hoş geldin Mahsun. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun. Selamlar olsun.
Belki en başta söyleyeceğiz. Söylememiz gerekir.
Ve hocamız. Tarık hocamız ve tabii.
Satranç hocamız ve Ayşen
yenge.
Yengemiz dinliyorlarmış.
Tarık hocayı ve Ayşen yengeyi görünce böyle aklıma bir selam geldi. Remzi abi. Bizim Remzi
Çolak abimiz.
Çolak abimiz.
Selam söyledi. Bütün dostlara, sizlere de ulaşsın sevgili dinleyenler. Kendisi yaklaşık herhalde bir ay oldu. Önce bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Ardından ameliyat oldu. Ciddi bir ameliyat da yaşadı. Çok şükür şu anda toparlanma aşamasında, nekaat devresini gayet iyi bir şekilde geçiriyor. Anamur'da, evinde, yanında sevgili ablamız var. Bedriye abla ve Bedriye yenge ve İrem de orada. Torunları böylece güzel bir
nekaat dönemi geçiriyor.
Buradan geçmiş olsun diliyoruz tekrar.
Efendim, Bakırköy Kitap Kulübü'nden Neslihan Hanım.
Evet, Neslihan
Kendisine
hocam.
Çok teşekkür ediyoruz. Kendileri dinliyorlarmış. Yine Körler Gönüllüler Derneği'nden
Hülya Hanım, değil mi?
Evet.
Hülya Saruhan, o da dinliyorlarmış.
Dinliyorlar.
Evet.
Evet, böyle mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Biz de flüt dinletmeye devam edeceğiz. Devam ediyoruz.
Şimdi çok bir virtüöz parçası, yani çok zor bir parça. Aslında keman için bu da. Paganini'nin 24 adet küçük parçası vardır. Kapisler olarak onlar isimlendi. 24 kapis. Kemancıların hem en sevdiği eserlerdir ama aynı zamanda korkulu rüyasıdır. Çok zordur. Bunu flütle çalmak bence daha da zor. Ve bu parçalar konservatuvarda sanıyorum Paris konservatuvarında bitirme eseri olarak, yani konservatuvardan mezun olma eseri olarak kabul edilmiş parçalar. Şimdi o kaprislerden bir tanesini Jean-Pierre Rampal'den dinleyeceğiz. Bu arada hemen bahsedeyim, Jean-Pierre Rampal altından bir flütle çalıyor. Size yaptığımız duyuru da onun altın flütü demiştik ya, gerçek bir altın. 18 ayar som altın bir flüt kullanıyor. Onun hikayesini azıcık anlatacağım size biraz sonra. Thank you. Sevgili Uğur abicim, hoş geldiniz. Uğur Özabeş. Evet, yıllardır dostluk ettiğimiz insanlarla böyle uzaktan görüşebilmek biraz hüzün veriyor ama yine de onlardan haber almak, duymak güzel. Veli Sarıboğa bir gazeteci dostumuzdur, çok bizlere yakın olan, hakikaten özellikle engelliler alanında haberler yapan, engelli dostu bir arkadaşımızdır, gerçek gazetecidir kendisi, ona da buradan selam yolluyorum. Efendim, bu arada bizi dinleyen yine sevgili Zeynep Avcı'ya da buradan bir selam yollamak istiyorum. Kayseri'ye heyecanla bekliyoruz demişti. Umarım program hoşuna gitmiştir senin de. Melisa Zeynep Avcı, öğrenci arkadaşımız. Ertan Bey mesaj atmış, bizim hemen bir yanlışımızı düzeltmiş, teşekkür ediyorum. Jetrotal bir grubun ismi. Yani tabii ben de cehaletimi burada ortaya koymuş oluyorum. Yani ama bilmiyorum demiştim yani. Progresif rock grubudur. Grubun adıdır Jetrotal. Onların flütçüleri de sanıyorum Anderson, değil mi? Yanlış okumadımsa eğer, mesajdan hızlıca okudum çünkü. Yani hem solistleri hem de flüt virtüözü. Çok teşekkür ediyorum. Jetrotal'ı ben dediğim gibi yani çok fazla dinlemedim ama tarz olarak belki bize biraz uzak kalıyor. Bundan sonra daha çok ilgileneceğim çünkü hakikaten enteresan bir müzik. Bu arada bu hafta biraz şey de dinledik. İşte Pink Floyd dinledik mesela. Farklı müziklere doğru bir yelken açma var bizde de. Daha çok klasikçi olarak kendimizi tanımlarız. Klasiği en çok herhalde onu dinleriz ama biraz rock, belki başka müziklere de yöneleceğiz. Şimdi efendim şeyde kalmıştık. Flütçü Jean-Pierre Rampal sanıyorum 1950'lerde falan herhalde 30 yaşlarındayken artık tabii ortaya çıkmış, yavaş yavaş tanınmaya başlanmış. Bir antikacıda bir flüt buluyor. Antikacı az daha bu flütü altın işi yapan bir sarrafa mı diyelim, hani vermek üzereymiş ve o flüt gidiyormuş. Yani şey hali, külçe altın mı derler, hani eritilecek ve altın haline getirip işte ne bileyim başka bir şeylerin yapımında kullanılacakmış. Son anda bunu vazgeçiriyor ve antikacıdan alıyor. Daha sonra da tabii çok pahalı işler bunlar. Sanıyorum orada bazı destekler de oluyor. Jean-Pierre Rampal kendi cebinden ödemiyor bunu. 18 ayar som altın bir flütle çalmaya başlıyor. Flüt enstrüman olarak yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda kendini yavaş ortada göstermeye başlamış bir enstrüman. O zamanlar ahşap, yani tahtadan yapılıyor. Zaten tahta nefesliler kategorisine giriyor. Ama 20. yüzyılda artık gümüş, nikel gibi madenler de kullanılmaya başlanıyor. Madeni bir flüt haline geliyor. Yine tahta şeklinde de yapılan, yani ahşaptan yapılanları da var. Ama mesela altın, işte bu artık işin son raddesi. Ve diyor ki Jean-Pierre Rampal, gerçekten çok güzel bir tınısı vardı diyor. Farklı, daha tok bir tınısı vardı. Daha sonra bu enstrüman elinden çıkıyor. Galiba şu anda bir Fransa'da bir şeyde saklanıyormuş. Bir bankanın kasasında güvenli olarak saklanmaktadır diye okudum. Daha farklı bir yine som altın flüt kullanmaya başlıyor. Bu sefer 14 ayar. Bir de James Galway'da altın flüt var. Herkeste yok. Onu da söylemiş oldum. Evet efendim, şimdi aslında size çok böyle konçertolar çalabiliriz. Örneğin Vivaldi, Mozart gibi konçertoları en çok severek çalanlardan birisi Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal barok döneme çok tutkun bir müzisyen. O dönemin eserlerini, bilinmeyen eserlerini ortaya çıkarmış, birçok iş yapmış ama biz sizlere şimdilik ondan pek o dönemden dinletmedik, dinletemiyoruz zamanımız itibariyle. Ben size ondan bir meditasyon dinleteceğim. Bu önemli bir parça, bir aslında operadan bir melodi. Bakalım sizlere dinletiyorum. Thank you. Evet efendim, Jules Massenet'in Thais operasından meşhur meditasyon bölümünü flüt piyano düzenlemesiyle Jean-Pierre Rampal'in yorumuyla sunduk sizlere. Jean-Pierre Rampal evleniyor, 3 tane de çocuğu oluyor. Sanırım güzel de bir hayatı olmuş yani, Fransa'da yaşamış. Daha sonra o kadar çok eserler çalıyor, uğraşıyor yani, ve en nihayet Amerika'ya gidiyor 1960'larda. Hollywood'da kendini orada da ispatlıyor, kabul ettiriyor. Amerikalılar da çok seviyorlar Rampal'i, ve Rampal orada epey işler yapıyor gerçekten. Caz yapıyor mesela, ünlülerle caz yapıyor. Ayrıca şöyle bir özelliği de var. Rampal flütü ortaya çıkarmak için uğraşmış, bir solist enstrümanı haline getirmiş flütü 20. yüzyılda. Ama hocalık yapmış Paris Konservatuarı'nda. Yine onun bir başarısı da sadece flüt, yani solist olarak çalmamış, gruplarda çalışmış. Üçlülerle, dörtlülerle çalmış. Örneğin çok ünlü bir şeyi vardır ona, grubu. Violonselci Mstislav Rostropovic, kemanda Isaac Stern ve flütte Rampal, Jean-Pierre Rampal. İşte Mozart'ın ve değişik bestecilerin üçlülerini seslendirmişlerdir. Bu kadar geniş repertuara sahip, çok çalışkan bir müzisyenden bahsediyoruz. Araştırmacı. Sonradan sanıyorum bir kitap da yazıyor 70'li yıllarda. 2000 yılında vefat ediyor. Yani 78 yaşında. Aslında çok da uzun bir yaşam değil ama yani bence ömrü boyunca da herhalde flütünü elinden bırakmayan bir müzisyen. Artık programımızın sonlarına da yaklaşıyoruz. Yani daha kitap köşemiz var. Size söz verdiğimiz gibi canlı müzik yapacağız. O yüzden bir parçadan da bir bölüm dinletip bitireceğiz Jean-Pierre Rampal bölümünü.
Bu arada Selim, bilmiyorum sen ilettin, ben mesajlara bakarken gördüm.
Evet.
Sevgili Neşe ablayı ve Cihan Ergin'e de buradan selam ve sevgiler gönderiyoruz.
Tabii ki.
Onlar da takip ediyorlarmış programımızı.
Sağ olsunlar. Evet, Jean-Pierre Rampal'i sizlere son olarak çok meşhur bir virtüöz parçada, yani çok zor bir parçada dinleteceğim. Bu Bazzini adlı bir kemancınındır. Yani bak, hep kemandan flüte almış enstrüman. Bu değişik bir aranjmanlar yapmış böyle. Bazzini'nin Cücelerin Dansı adlı parçası. Dinliyoruz biraz.
Kerim ve Selim Altınok'la Yelpaze devam ediyor.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Evet, kitap köşemize geldik efendim. Yalnız birkaç haberimiz daha var, onları da paylaşalım. Pardon. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kitap haberlerimizden önce Kerim, senin hemen paylaşacağın bir haber vardı.
Efendim evet, sanırım. İlginç bir haber var. NASA ilk defa uzaya bir engelli astronot göndermeye hazırlanıyor.
Biz gidelim.
Valla maalesef gidemiyoruz çünkü bir yaş sınırı var. 50 yaşının altında olmak gerekiyor. Biz farklı kaçırıyoruz. Şimdi çok güzel tabii, ilginç bir gelişme. Ben NASA'da engelli mühendisler çalıştığını biliyorum. Hatta görme engelli bilim adamları da olduğunu biliyorum. 2003'te gittiğimiz, yani 2000 yıllarda gittiğimiz Amerika'daki toplantıdan onu biz gözlemlemiştik.
Uzaya gitmek isterdim ya, doğrusu.
Ya ilginç ama yani şöyle bir şey, bakın bir senedir evdeyiz hani pandemi nedeniyle.
Şuradan şuraya gidelim, sokağa çıkamıyoruz. Uzaya mı gidelim diyorsun ya?
Yani şimdi çıkıyorsun dışarı, yine alışverişte şudur budur, hani bir şekilde maskeli olarak falan, ama uzaya gittiğinde mesela uzun süre kalanlar var. Hani 5-6 ay kalanlar var, düşündüm. Neredeyse hemen kıpırdamadan, doğru düz bir şey yemeden, işte ne bileyim nasıl besleniyor var onun.
Şimdi
biraz yani çok büyük aslında özveri, tabii bu da bir
çok
aşk
zor
değil.
Bir iş. Çok
yani
zor
bilim
bir iş.
Sevgisi, yani bilim aşkı.
Onu yapan insanlar hakikaten kahraman demek lazım, çünkü gidiyorsun yani bir anlık şey, hayatını riske ediyorsun yani.
Bu da tabii o, yani zaten tabii. Kaslar maslar eriyor, şu oluyor,
böyle
bu oluyor.
Hani, var tabii. Şimdi var. Mart ayının sonuna kadar elinizi çabuk tutun. Engelli arkadaşlar için söylüyorum. Yani müracaatlar Mart ayında yapılacak sonunda.
Şimdi başka bir müracaat da Selim. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı'nın açtığı öykü yarışması artık geleneksel hale geldi. Yıllardır bunu düzenliyorlar. Ödüllü üstelik. Görme engelli yazar adaylarına açık, çeşitli kategorilerde yapılıyor. Yani küçük kardeşlerimiz de işte katılabiliyor. İlkokullarda okulanlar, okuyanlar da katılabilir.
Genelde bir konu oluyor. Her sene bir tema oluyor ama bu senenin temasını
sanıyorum yok bu sene. Öyle bir sınırlama yok gibi geldi
bana,
ama
şöyle diyelim.
Adresi verelim biz. www.turgok.org.
Turgok.org.
Evet, hikaye yazmaya eli kalem tutan dinleyicilere selam olsun diyelim ve haberi paylaşmış olalım.
Bir vefat haberimiz daha vardı. Yani ya bir
tiyatrocu,
evet. Gerçekten karakter oyuncusu, karakter rollerini oynayan
Toygun Ateş,
o da vefat etti. Hem de koronadan. Üstelik görev başında diyelim, ne yazık ki. Malatya'da bir çekim sırasında rahatsızlanıyor bir 10 gün kadar önce ve entübe oluyor. Ne yazık ki önceki gün vefat ediyor. Yani geçenlerde bir dostumuz dedi ki ya sizin program da ölüm ilanları şeyine döndü dedi, programlarına. Maalesef bu aralar bu haberleri.
Ya bir de güzel haber verelim. Madem öyle dedin sen şimdi. Belki bu hafta yetişir mi yetişmez mi derken, ama Cihat Aşkın'la ilgili güzel bir haber var. Medarı iftarımız, kemancımız Cihat Aşkın İstanbul Sanat Vakfı onur ödülünü ne bu sene layık görüldü.
Evet.
Ve ödülünü sanıyorum Mayıs ayında alacak. Biz de onu takip edeceğiz programlarımızda.
Yani İstanbul Festivali başladığında o sırada alacak ödülünü. Şimdi efendim kitaplara gelince, biz bu hafta neler okuduk Kerim'le? İki tane kitap öne çıkıyor. Bir tanesi şimdi
Yalnızlık Kederi. Evet, Yalnızlık
2009 Kederi baskısı. Fakat GTM'de yeni, yani kayıt GTM'e yeni ulaşmış.
Fazıl Say'ın bir kitaplarından biri. Her zamanki gibi çok anlaşılır, çok sıcak üslupta ve hani müzik severler ve ya da müzik dinleyenler diyelim, yani müzik yapanlar için tabii çok çok sıcak mesajlar taşıyor ama
konser anılarını falan Değil mi? Daha çok öyle paylaşmış kelime.
Konser anıları, ülkemizdeki müziğin sorunları, klasik müziğin özellikle sorunları vesaire.
Kişisel olarak yaşadığı anılar da var. Olayları da yazmış. Yani
çok güzel anılar
bir konsere gitmek, aylarca ülkesine uzak kalmak, otel odalarında işte her gün bir otelde gözünü açıp ertesi gün başka bir yerde kendini bulmak gibi.
Onu konser... hep yazar zaten Fazıl. Yazar. Bütün kitaplarında vardır. Onun değişik anlatımlarını hep paylaşır.
Ama bu kitapta ayrı bir sıcaklık var ve kitabın sıcaklığını sağlayan aynı zamanda da bence okuyucusu diyebilirim. Yani çok güzel bir okuma. Şimdi size bir bölüm dinletmek istiyorum. Özellikle birazcık fazla dinleteceğim. Birkaç dakika lütfen siz de kulak verin. Okuyan kişi kimdi? Ayşe Gönül galiba, değil mi? Ayşe Hanım seslendirmiş. Bakalım nasıl bulacaksınız sizler.
Ayrım 4, sayfa 37. Arietta, yalnızlık kederi. Huzur, mutluluk, keder, başkaldırı. Opus 111, 32 numaralı do minör piyano sonatındaki bazı notalardan yola çıkarak Ludwig van Beethoven'a derin saygıyla. Nasıl bir içsel savaştan geçmiş olmalı sağır bir besteci, eserlerini bestediği sırada nasıl bir içeriden duymaktır? Nasıl bir keder, nasıl bir mücadeledir bu? Ve nasıl bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı o besteci sağır olduğunu kabullendiğinde? Emin olduğu şey ne olabilir bir bestecinin? İçeride duyduklarını hiçbir şekilde kulağıyla doğrultamaz haldeyken. Bir şeyin aslı mıdır tınlayan? Asıl tek gerçek nedir o zaman? Yoksa sadece içte duyulan mıdır içimizde duyduğumuz müzik? O doğrulanabilir dediğimiz nedir peki? İçerideki gerçek yoksa dışarıdaki mi? Ludwig van Beethoven, sağırlığının en ileri döneminde besteledi Son Piyano Sonatı, Opus 111'i. 32 sonatının sonuncusu ve aralarında kuşkusuz en derin olanı. Müzik tarihinin belki de en içsel olan eseri. Bir gün bir arkadaşını evine çağırır Beethoven. Yeni bir sonat besteledim. Galiba şu ana kadar yazdığım en iyi eser. Bir dinlemeni isterim der. Eve gelip eseri dinlemeye başlayan dostu birkaç saniye sonra Beethoven'ı durdurmak zorunda kalır. Çünkü piyanodan anormal denilecek kadar kötü ve bozuk sesler çıkmaktadır. Piyanonun kapağını açar. Bütün teller kopmuş, çekiçler kırılmıştır. Beethoven haftalarca, aylarca fark etmemiştir piyanosunun tamamen bozulmuş olduğunu. Ne hazin bir kederdir yazdığını duymamak. Ne büyük bir yalnızlık. Asıl sağırlık, içsel sağırlıktır derdi Beethoven. İnsanoğlu yalnızdır. Genç bir kız, sevgilimle birbirimizi tanımaya çalışıyoruz diyorsa, anlayın ki kendisini tanımak.
Evet, böyle güzel okununca gerçekten çok da keyifle dinleniyor kitaplar. Başka neler okuduk Kerim?
Bakırköy Kitap Kulübü'nün bu ayki kitabı Denizi Yitiren Denizci Yukuyama'nın
Yukuyama eseri. İsmini de söyleyemiyoruz. Evet. Onu da bitirdik. O çok iyi bir okuma değildi gerçekten. Yani çok kötü demek istemiyorum ama iyi bir seslendirme değildi. Bu arada yeni kitaplar var. Bunlar GTM'e girmek üzere. Yalnız GTM bu ara bakımda biliyorsunuz. Bazı erişim problemleri oluyor. Okunmuş olan kitaplar hemen GTM'e eklenemeyebilir bazıları. Ama mesela eklenen bir kitap Can Özel Yılmaz dostumuzun okuduğu bir satranç kitabı. Çok değerli bir kitap. Bu kitap oyun sonu üzerine Yuri Averbach tarafından yazılmış. Gerçekten nefis bir kayıt olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka satrançla ilgilenen arkadaşlarımızın indirmelerini ve çalışmalarını dinlemelerini öneriyorum. Ayrıca oyun asla berabere bitmez adıyla bir kitap okundu. Bundan daha önce de bahsettim. Ancak bu kitabı henüz bu bakım çalışmaları nedeniyle göndermedik GTM'e. Büyük bir ihtimalle bu hafta konacak diye tahmin ediyorum. Yani hafta başında biz ulaştırmış olacağız. Umarım ki GTM'deki arkadaşlarımız o kitabı da koyarlar en kısa zamanda. Daha sonra bundan bölümler dinleteceğim. Yani çok ilginç, konusu da ilginç. Yani satrançla alakalı ama aynı zamanda bir Nazi baskısı anlatılıyor kitapta. Satranç oynayan bir kişinin, yani orada bir kampta bulunan bir gencin, o kampın komutanıyla yaptığı, ölümüne yaptığı bir satranç maçı soluk soluğa an ve an yaşanıyor. Kitap biraz da ilginç, hem okuması, satrançı okuduğu için bence ilginç. Can Bey seslendirdi yine kitabı, ama onun dışında bazı efektler kondu. Satranç hamlelerinin yapılması, taş hareketi, taş sesleri gibi yeni bir sanki şey başlıyor gibi GTM'de. Can Bey'in kitaplarından doğru. Çünkü başka bir kitap var, şimdi onu da söyleyeceğim. Dördüncü bölük. Bu da Rıfat Ilgaz'ın bir hikaye kitabı. Çok hoş bir kitap. Rıfat Ilgaz müthiş. Esprileri zekice olan bir yazarımız. Bir bölüm askerlik hikayeleri veya anılarından oluşturulmuş, esinlenerek yazılmış öyküler var. Daha sonra farklı öyküler de var. Ama hepsi kısa kısa öyküler olmakla birlikte insanı o kadar güldürüyor ki, yani güldürürken de tabii çok fazlasıyla düşündürüyor, daha fazlasıyla. Ve bu kitapta da yine müzik ve efektler kullanıldı. Dinlediği zaman görme engelli arkadaşlarımız sanıyorum çok ilginç bulacaklar bu kitabın da yorumlanış şeklini. Bunlar yayınlandıktan sonra size biz de bazı bölümler dinleteceğiz umarım. Evet, kitap köşemiz burada sona ersin artık. Biz de size bir iki şarkı çalıp veda edelim. Saat oldukça ilerledi. Kerim, bakalım enstrümanları getir. Elimize alalım artık. Evet, fonumuzu durdurduk. Enstrümanlar elimizde. Bir de saatimize bakalım. Bayağı
olmuş.
Olmuş. O zaman bir şarkıyla bitirelim mi? Ne yapalım?
Öyle yapalım.
Tamam. Neyi çalıyoruz?
Ufak akort da gerekiyor.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu akşam da. Gösterdiğiniz alakaya, ilgiye. Mesajlarımın son bölümüne bakamadım. Umarım burada bahsedemediğim dinleyenlerimizden gelen mesajlar kalmamıştır umarım ama.
Sorma ne haldeyim, sorma Kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. İçinde dostlar ağaçlara ev kurardı. Tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardı. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardı. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardı. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyürdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o zamanlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o bahar. Özleriz denizini yarıya, akar sulara benzeriz. pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan düşleriniz yağmur sesiyle çoğalsın. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyülüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyülüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o zaman.
Efendim, programımızın sonuna geldik. Yelpaze'yi sağlık, sıhhat dilekleriyle bitiriyoruz. Umarız 15 gün sonra yine hepimiz sağlıklı olarak bilgisayarlarımızın, radyolarımızın başında oluruz. Ve umarız size daha umutlu, daha güzel haberler vererek bir program yaparız. En azından böyle acı haberler, son dakika haberleri paylaşmak zorunda kalmayız. Sağlıcakla kalınız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Ben de hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum ve iyi akşamlar diyorum.
Engelsiz Erişim Radyo'dan ayrılmayın. Çok güzel programlarımız her hafta sürüyor.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.